Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam gönül gündemi nasıl geçecek bu hafta?
Güzel geçecek inşallah. Güzel geçeceğine inanıyoruz. Çünkü çok ciddi ve önemli bir konuya geldik. O da şudur. Bu Hindistan'a giden tacirin,
evet,
Tuti'sinin hediyesi olan selamını oradaki Tutiler, ama ormanda ağaçlar üstünde hür ve azade bir şekilde uçuşan ve koşan Tutilere kendi Tutisinin selamını söyleyince, oradaki Tutilerden bir tanesi ağacın tepesinden yere düşerek titreyerek ölüyor. Şimdi bunu anlatıyor. Şimdi herkese hediyesini verdi ya, bu Hindistan'dan gitti. Cariyelerine, kölelerine, hanımına, çocuklarına ayrı ayrı. Tuti'ye de bir hediye getirdi ki benim hediyem ne olacak diye Tuti soruyor. O hikayeyi
evet
anlatıyor. Çun şinit an mürkan Tuti çikert. Hembeller zid üftadü geçt sert. Diyor ki kendi kafesindeki o Tuti'si, o papağanı, bu tüccarın, işte senin selamın oradaki ağaçlar üstünde hür ve azade dolaşan Tutilere söyleyince, bunlardan bir tanesi titredi, yere düştü ve soğuk bir şekilde öldü. Bu haberi verince kendi Tutisine, bu sefer bak ne oluyor. Hace çun dideş fütade hemçinin. Bunu söylediği kendi Tutisi bu sefer titredi, yere düştü.
Kas katı kesildi.
Kas katı kesilerek öldü. Bunun üzerine bercehidü zet külehra berzemin. Sonra yakasını, paçasını yırttı, böyle sıçradı ve külahını yere vurarak ben ne bir boşboğazlık yaptım diyerek hayretle çırpınmaya, kendisi de çırpınmaya başladı. Şimdi burada bir defa şunu bilmek lazım. Bu kafesteki tuti, yani tüccarın evindeki tuti esasında bizim gönlümüzde ki dolaşan Cenab-ı Hakk'ın bize üflediği ruh, ruhu menfuh. Her insanı ahsen-i takvim yapan Allah'tan kutsal bir nefes gibi içinde taşıdığı o ruh. Bizi insan yapan, bizi ahsen-i takvim sırrına ulaştıran, eşrefi mahluk yapan sır o. O gitti mi zaten hiçbir şey kalmıyor. Babamız öldü, o ruh püf diye ondan çıktı mı, biz bu sefer babamızı kendi ellerimizle hemen elbiselerini soymaya, suyunu ısıtıp yıkamaya, kefenlemeye, sonra da mezara götürmeye hemen amadeyiz.
Hocam Mevlana buyuruyor ki bedenin kıymetini diyor öğrenmek istersen gerçek değerini git diyor kasaplar haline. Orada bak diyor kemikler bir tarafa savrulmuş, etler kaç para yani. Hocam insana o kadar para bile vermiyorlar. Bedenimizin hiçbir evet kıymeti yok.
Evet. Ama burada ne var? Esas insanı insan yapan değerin o bir üflemeyle İşimizden çıkan ruh var ya, gitti mi her şeyi kaybediyoruz. Öbür taraftan tabii bir de bu ruhun geldiği kaynak var. Geldiği kaynak neresi? O da ve nefaktü fihi min ruhi. İnsan 4 ay 10 günlük olunca ceninde, cenin rahimde ona ruhu menfuh, Allah'tan nefkayı ruh nefhediliyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de hep insanın yaratılışından bahsedilirken hep halaka kullanılır. Halakal insane min salsalin kel fakar min turab min tinin lazib gibi ifadeler. Topraktan yarattık. Efendim yarı balçıklı çamurdan yarattık gibi ayet-i kerimeler var. İnsanın beşeri tarafı, maddi tarafı ifade edilirken hep hılkat kelimesi kullanılmış, halaka. Fakat işin insanın manevi tarafına gelince kulir ruhu min emri rabbi. De ki ruh benim Rabbimin emrindendir. Ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Ruh konusunda size pek fazla bilgi verilmemiş. Öyle mi?
Evet.
Yes'elûneke anir ruh. Kulir ruhu min emri rabbi. Ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Çok az bir ilim verilmiş ruhla ilgili. Ama ruhu da emir aleminden. Yani bizim maddi tarafımız halk aleminden. Ruhumuz da emir aleminden gelmiş.
Öte alemlerden gelmiş.
Evet.
Fizik aleminden değil.
O bakımdan buradaki esas kafesteki tuti içimizde taşıdığımız bedenimize Allah tarafından nefk edilmiş, bedende mahpus, aynı kafesteki papağan gibi mahpus olan o ruh. Peki bu ruhun bu kafesten kurtulması nasıl olur? Ölünce zaten kurtulacak. Ama marifet ölmeden önce ölüm sırrıyla kurtulması. Ne demek o ölmeden evvel ölüm sırrıyla kurtulması? Mutu kable en temudu sırrını fehmeleyen haşrı neşrı burada gördü. Nefha-i sur olmadan diyor Şemseddin Sivasi Hazretleri. Ölmeden evvel ölüm sırrını fehmeleyen bir insan haşrı neşri bu dünyada görür.
Hesabı kitabı bu dünyada verir.
Nefha-i sura hiç gerek kalmaz. Tabi bunu devam ettirdiğin zaman biraz hasibu enfusekum gable en tuhasebu vezunu enfusekum gable en tuzenu. Kendinizi siz hesaba çekilmeden önce siz kendinizi hesaba çekin. Molla Kasım'a fırsat bırakmayın. Mizanda, sıratta iyiliğiniz, kötülüğünüz tartılırken siz mizana bırakmayın bunu esas. Gelin siz önce kendi kendinizi tartın manasını. O yüzden burada esas vurguladığı şey o evindeki, kafesteki tutinin ölmesi, o da özgürlüğüne kavuşması manasına. Siz de diyor beden kafesindeki ruhunuzu azade kılmak istiyorsanız, kendi dünyasında serbestçe dolaşmasını istiyorsanız ölmeyi beklemeyin. Ölmeden evvelce ölüm sırrını yakalamaya çalışın. O da nedir? Nefsi ruhun emrine vermek. Hani geçen sohbetlerde de söyledik. Hazreti Pir'e soruyorlar. Efendi kimdir? Köle kimdir? O da diyor ki efendi nefsinin ve isteklerinin emiri olan efendi ama nefsinin ve isteklerinin esir olansa köledir. Hiç köleliği ve efendiliği de dışarıda aramayalım. Kölelik de kendi içimizde, efendilik de kendi içimizde. Buna vurgu yapmaya çalışıyor Hazreti Pir. Şimdi diyor ki bakın çun bedin rengü bedin haleş bedit. Şimdi bu tüccar kuşunun böyle solgun rengini ve onun soğuk yüzünü görünce hace bercest ve griban eşterit ve sıçradı, göğe sıçradı durduğu yerde. Sonra da yakasını paçasını yırtmaya başladı. Niye yırtmaya başladı? Ya, bu tuti senin selamını gönderdi, oradaki tutilerden birisi ağacın dalından düştü öldü. Orada kendisine çok hayıflandı. Ya ben ne boş boğazlık ettim de yani böyle bir papağanın ölümüne sebep oldum. Demek ki insan ne çekerse dili belası çeker. Bu boş boğazlığının cezasını çeker. Şimdi de geldim ben güya hediye getireceğim kendi kafesteki papağanıma.
Onu da öldürdüm.
Kendi selamını ulaştırdığım o papağanın halini anlatınca bu sefer bu burada kafesinden yere düştü. Efendim titreyerek öldü, soğudu, rengi soldu, gözleri soldu, gitti. Yine burada da büyük bir derin bir pişmanlığını ifade ediyor. Ne ettim de ben kendi tutimin, kendi dilimle ölümüne sebep oldum. Şimdi bak burada şunları söylemeye başlıyor. Goft ey tuti hub ve huş hanin. İnçi budet, inçi ra keşti çenin. Dedi ki ey tuti hub ve huş hanin. Eğer güzel sesli ve güzel tüylü, güzel görünüşlü benim kuşum, papağanım. İnçi budet, sana ne oldu böyle? İnçi ra keşti, niye böyle oldun? Niçin bu duruma düştün? Böylece böyle hareketsiz, efendim solgun ve ölgün bir şekilde bu hale düştün. Sebebi ne bunun? Buradaki bir defa bir hani sözün etkinliğini ifade etmeye çalışıyor. O yüzden insan geçen sohbetlerimizi eğer dinleyicilerimiz dikkatle değerlendirirlerse orada diyordu ki suyu baştan bağlamak lazım. Lafı da söylemeden önce kendi içimizde tutmamız lazım. Ve faydasızsa hiç konuşmadan susmak. Ya hayır söyle ya sus. İçimizde tutmak, içimizde frenlemek. Muhasebeyi kendi içimizde yapmak. Bunların gerekleri üzerinde duruyordu. Çünkü dil yarası ok yarasından çok daha şiddetli. Ok yarası geçer, kılıç yarası geçer ama dil yarası geçmez. Dilin daha çok etkinliği var. O yüzden bu kendi boş boğazlığına hayıflanıyor. Niye ben yersiz ve zamansız böyle konuştum? Hem oradaki tutiyi öldürdüm, hem burada benim kendi evimdeki çok sevdiği bir tutiyi onu anlatmaya çalışıyor. Onu öldürdüm. Ey deriga mürgü huş avazemen, ey deriga hemdemü hemrazemen, ey benim hem dostum, her an konuştuğum sırdaşım, hem benim sevgili en iyisim. Diyor ki benim güzel sesli güzel kuşum, sen benim her dem yoldaşımdın, benim sırdaşımdın, senden oturup dertleşiyordum. Bak bu dilimin belasından dolayı ben seni kendi ellerimle öldürdüm. Vah bana, vah bana diye hayıflanmayı ifade
hocam biz
ediyor.
De bazen en yakını sevdiğimizi bir çift söze kırarız hocam. Adamı öldürmüş gibi. Hatta bizim için ölü olur o insan. Dostluk ödür çünkü. Hakikaten bir çift söz insanı öldürme gücüne sahip esasında.
Ya tabii mesela bakın kanaryanın dili küçücük. Öyle mi? Bülbülün dili küçücük. Ama çok güzel ettiği için ceza olarak dilinin belası ömürleri hep kafeste geçer.
Evet.
Öyle mi?
Eyvallah.
Sen, horozun dili de çok küçük. Zamanında öterse ne güzel ama zaman sürtmeye başladı mıydı?
Başını keserler.
Başını keserler. Aynen bunun gibi.
Evet.
Yani insanın da dili belası. Ne çekerse dilinden
çekiyor. Hem iyi hem kötü yani.
O yüzden evet ama bu da şu var. Kamil insan esasında dilini de kullanmasını bilen, bak dil bizi kullanmayacak ama biz dilimizi kullanacağız. Ağzımız bizi kullanmayacak, biz ağzımızı kullanacağız. Gözümüzü biz kullanacağız, göz bizi kullanmayacak. Yani kamil insan dediğimiz zaman kendi bedeninde imanını, ilmini, bilgisini iktidar yapmış, ruhunu iktidar yapmış olan insan demektir kamil insan. Nefs ruhun esiri olmuş. Ama bunun tam tersi, ama sizin söylediğiniz bir şey var ya, yani ricalu gayb diyoruz biz, işte ama bir de şey de var, şeytanların da böyle bir hiyerarşisi var kendi içlerinde. Onların da liderleri var. Cins şeytanlar var, ins şeytanlar var filan da diyorduk ya.
İnsanlardan cinlerden, evet.
Dolayısıyla burada da işte nefs eğer egemen olursa Allah korusun, o çok tehlikeli. Nefsin esiri olan insanlar, perişan olan insanlar. Yine bakın ne diyor. Ey deriga mürgü huş elhanemen, ey benim güzel seçti ruhumun neşesi olan rahı, bak rahı ruhu ravza-i reyhanemen, benim hem ruhumun neşvesi, ruhuma neşe veren, sevindiren şetaret kaynağı ve hem de benim çiçek bahçem olan ravza-i reyhan, gül bahçem olan bu güzel sesli kuşum, kuşcağızım. Şimdi bütün bunların hepsini eğer biz tutiyi ruh olarak değerlendirirsek, esas biz ancak o ruhun varlığı sayesinde bir varız. Onun güzel sesiyle, onun güzel işaretleriyle, onun güzel irşadatıyla biz hep Allah'a doğru seyreden bir hayat çizgisine çıkıyoruz. İçimizdeki tuti o. Ama o tuti nefsin esiri olup da tuti susarsa, tuti ölürse perişanlığımız o zaman başlar. Bunu öldürmeden nefsi ruhun emrinde tutma.
Zaten hocam nefsin öldürülmesi mecazi bir kavram.
Evet.
Ruhun kontrolüne girmesi demek. Yoksa nefsi öldürürsek biz hocam bizi de öldürürüz.
Tabii
hayat biter.
Tabii. Hayır zaten belki insanoğlunun esas yüceliği de buradan kaynaklanıyor. Kendi içindeki o nefsini yenerek Allah'ın yoluna yönelmesi ve orada sabit kadem olması. İnsanı veli yapan, insanı esas Allah'ın huzurunda gerçek kul yapan anlayış budur. Meleklerin böyle bir dirençleri de yok içlerinde. Yenecekleri bir iç düşmanı da yok. Yine bakın devam ediyor. Ger Süleyman Raçuni'nin mürgibedi. Ger key hudu meşgulü an mürgan şodi. Eğer diyor Hazreti Süleyman'ın, niye Süleyman diyor?
Kuşların şahı.
Ha, Süleyman kuş dilin bilir dediler. Değil mi? Kuşların padişahı. Ama eğer diyor öyle bir abartıyor ki bu kendi tutisini. Eğer diyor Süleyman'ın böyle bir tutisi, senin gibi bir tutisi olsaydı, güzel sesli, güzel görüntülü, güzel tüylü,
konuşması güzel,
konuşması güzel, benim sırdaşım, yoldaşım. Eğer Süleyman'ın senin gibi böyle tutisi bir papağan olsaydı, keyhud o meşgul an mürvan şodi, o diğer kuşlarla meşgul olmaya hiç kalkışmazdı bile. Seninle uğraşmaktan, yani sana vakit ayırmaktan diğer kuşları ayıracak fırsatı olmazdı. Tabi burada bazı şeyler, yorumlar yapıyorlar. Şimdi burada Hazreti Pir bunu söylerken sanki peygamberlerle kıyaslama yapıyor gibi bir yanlış algı ortaya çıkmasın diye bu mesnevi şairleri burada yorumlar yapıyorlar. Diyorlar ki bir defa, şimdi böyle düşünen insan, aşık olan insan, aşıkların aklı zayıf olduğu için onlar bu tip şatiyata, efendim şer'i şerife muhalif ya da alışkanlıklarımıza, tabiata muhalif laflar söylemen konumuna gelebilirler. Ama peygamberler, onlar umman denizi gibi öyle kolay kolay ne dalgalanır ne de böyle bir şatiyata tenezzül etmezler. O yüzden burada şeyi, Hazreti Mevlana'nın bu ifadesini, ya bu kendi tutisini bu kadar seven adam, ona aşık bir adam, onun aklı başından kaybolmuş. O yüzden peygamberle kendisini kıyaslamaya kalkıyor. Ancak bu şekilde yorumlanır diyorlar. Yani bu aşıklar zayıf insanlar oldukları için onlarda telvin sıfatı hakim, ama peygamberlerde temkin sıfatı var. Öyle kolay kolay peygamberler gördükleri karşısında his kaybına, akıl kaybına uğramazlar. Yine devam ediyor bakın. Ey deriga mürgü ki erzan yaftam. Ey deriga mürgü ki erzan yaftam. Zut ruy ezruyi vey bertaftam. Ah benimdir ucuza aldığım oru. Hiç kıymetini bilemedim. Kendiliğinden geldiği için ucuza.
Ya.
Ama daha sonra da hemen çabucak yokluğunda düçar olduğum, müşahedesinden mahrum olduğum kuşum. Şimdi biz, ruhumuz bize emaneten verilmiş hiç. Biz farkında bile değiliz. Ruhumuz var mı yok mu, ne zaman verilmiş? Daha ana rahmindeyken verilmiş. O yüzden hazır bulmuşuz. Hazıra hanık, pişmişe konuk. Burada da hani miras ediyor olan adam kıymetini bilmediği için babasından kalan, emeksiz gelen bu miras malını çok kolay harcar. Halbuki kendi kazandığı olsa, kendi kazandığı çok kıymetli olur. Emek vermiş, didinerek elde etmiş. Onu kolay kolay harcayamaz. Burada da diyor ki bak, çok ucuza aldığım ey tuti kuşum. Tabii bizim bu içimizdeki ruhumuz, Cenab-ı Hak kendisi lütfetmiş bize. Ben azimuşan kendi ruhumdan nefk ettim diyor. Biz arayı arayı bulmadık onu. O içimize Allah tarafından nefk edilmiş. O yüzden ucuza bulduk ama çok çabuk da kaybettik diyor. Çok çabuk kaybettik ne? Yani gerçekten insanoğlu şeytanın ve nefsin ihvasına kapılarak, nefsinin ve isteklerinin, heva ve hevesinin esaretinde o içindeki tutiyi öldürüyor da haberi yok. Ve öldürme derken yok ediyor manasına söylemiyoruz. Hiç sesi çıkmıyor bedende.
Etkisi görünmüyor.
Etkisi gözükmüyor. Hatta istese kaçacak da. O ruh kaçacak, bu bedenden kurtulacak da. Kaçamıyor da, çünkü Cenab-ı Hak ona doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar emaneten bu bedende kal diye emretmiş. Onu kırarak gidemiyor. Ama istese o da kaçacak. Niye? Böyle bir bedene hizmet etmekten utanıyordu ondan. Ve bizim bir Şaban Okut diye hocamız vardı. Allah selamet versin. İmam Hatip 5. sınıfta bize siyer dersine geldi. Dedi ki çocuklar, dedi, şimdiye kadar belki namaz ve ibadetlerde tembelliğiniz olabilir dedi. Ama artık bülü çağına erdiniz, akil oldunuz. Bundan sonra kılamadığınız her namazdan hesaba çekileceksiniz. Söylediğiniz her yalandan hesaba çekileceksiniz. Eğer, dedi, siz bu bedeninizi Allah'a ibadete yönlendirirseniz, Allah'a ibadet eden bedenin tüm azaları sahibine seve seve hizmet eder dedi. Aklınız çok iyi çalışır. gözünüz çok iyi görür, ayağınız hep hayra gider. Ama eğer Allah'a kullukta yapmıyorsanız, bu sefer o bedeninizin organları bile size kerhen hizmet eder. Sizi taşımak istemez ayaklarınız. O yüzden eğer Allah'ın huzurunda eğilmezseniz, ayaklarınız size hizmet etmez, kendisi kırılır ve yere çöker kalırsınız derdi. Ve ondan sonra bir daha, ki ben hatırlıyorum, o kadar etkili oldu ki hocamızın bu nasihati, ben ibadetime çok daha hassas, çok daha düzenli o zaman başladım. O yüzden burada bunları evet, ifade ediyor. Yine diyor ki,
hocam bak, burada bence kısa bir araya girelim. Yeni beyte geçmeden ikinci bölümde inşallah devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, Gönül Gündemi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam şimdi azalarımız severek hizmet etmek istiyorsak bize Allah yolunda kullanacağız demiştik. Orada kalmıştık. Hocam şu ayet-i kerime çok ilginç. Allah-u Teala ahirette işte ağzımıza mühür vurup elimizi ayağımızı konuşturuyor ve hepsi aleyhimize konuşuyorlar. Yani diyorlar ki benim bu adam bu ayaklarla işte şer yolunda gitti, şeri tuttu, şerre baktı. O yüzden hocam bu dünyada iyi kullanalım ki inşallah ahirete şikayetçi olmasınlar, hem de bu dünyada daha sağlıklı kullanmış olalım.
Tabii burada Cenab-ı Hak kıyamet günü ağzımızı mühürleyecek, fermuar çekecektir de bizim tüm organlarımız yaptıkları kötülüğü tek tek anlatarak Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şahitlik edecekler. O yüzden bir insan, ki edebi öyle tarif ediyorlar Evliyaullah, edep ve haya insanın Allah'tan önce, insanlardan önce, başkalarından önce kendinden utanmayı bilmesidir. Yarın gözümüz baktığı haramların hepsini anlatacak. O zaman gözünden utan ve bakma. Elimiz tuttuğu haramları söyleyecek. O zaman elinde bu haramları tutma. Dilimiz söylediği yalanları dile getirecek. O zaman söyleme. Bütün azalarımız yaptığını tek tek anlatacak. O zaman esas bizim elimizden utanmayı, gözümüzden utanmayı. Biz dilsiz bir şey söyleyebilir miyiz? Yalan söyleyebilir miyiz?
Tabii.
Efendim, hani elimizde tutmadan bir haramı yiyebilir miyiz? Ağızsız yiyebilir miyiz? Dolayısıyla bunların hepsini yarın madem tek tek şahitlik edecekler, o zaman insan önce kendinden utanmalı. Elinden utanmalı, gözünden utanmalı. Dolayısıyla da en büyük edep ve haya insanın Allah'tan önce, insanlardan önce kendi kendisinden utanmayı öğrenmesi. Benim çok hoşuma gider bu. Burada bakın ne diyor. Ey zeban, tu besiyani mermera, çun tuyi guyem mentura. Ya ben sana ne diyeyim ey dilim diyor. Bu belayı benim başıma saran sensin. Bak, hem benim tutimin selamını götürdüm, oradaki tutinin, papağanın ölümüne sebep oldum. Onun orada ölümünü burada anlattım, buradaki kendi papağanımın ölümüne sebep oldum. Ben değil sana ben ne diyeyim diyor. Bunları sen yaptın. Kimi kime şikayet edeceğiz? Kendi dilimizi kendimize mi şikayet edeceğiz? O zaman dilimize hakim olmanın yollarını mı öğreneceğiz? O yüzden bu insan madem dili belası her çekti, o zaman diline hakim olmayı öğrenecek. Ağzına gem vurmayı öğrenecek. Zaten her duyduğumuzu söylemek bize yalan olarak yeter. Dolayısıyla her aklımıza geleni konuşmayalım. Ya ne yapalım? Ya hayır söyle ya sus. Ya iyi şeyler söylemeye çalışalım ya da susalım. Faydasız sözden, faydasız işten Allah'a sakınmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Hocam. Yani min husni istamil mer'i terkuhu ma la yani. Faydasız sözden, faydasız işten kişinin kendisini uzak tutması ahlakının mükemmelliğindendir, güzelliğindendir. O yüzden faydasız ne bakacağız, ne faydasız düşüneceğiz, ne faydasız adım atacağız, ne faydasız laf söyleyeceğiz. Bana göre bu çok önemli bir meziyet ve Müslümana has bir meziyet. Şimdi diyor ki bakın, ey zeban, hem ateşu hem harmeni, çent in ateş derin harmen zeni. Ey dil diyor, kendi diline söylüyor bak, sen hem ateşsin hem de harmansın. Harman. Hani bizim eskiden ekinler,
harman yeri derdik hocam.
Ekinler kuruduktan sonra biçilir. Sonra harmana taşınır. Harmanda düven sürülerek oradan taneler ayrılır. Öbürleri saman yapılır. Samanlar hayvanlara götürülür. Buğday taneleri eve götürülür. Ama orası hepsi kurumuş.
Ufacık bir ateş olsa. Bu
tam bir şey gibi, talaş gibi. Ufacık bir ateş koskoca yangınların çıkmasına ve hem hayvanların rızkı olan samanların hem bizim rızkımız olan buğdayların yanıp kül olmasına sebep olur. O yüzden sen hem ateşsin hem harmansın. Yani hemen tutuşabilecek malzemelerle dolu bir yer diyor. Çend iyin ateş derin harmenzeni. Sen bu ateşi nasıl olup da diyor bu kuru saplarla dolu, talaşlarla dolu harmana nasıl vurursun? Niye bu diline hakim olmazsın da? Böyle sanki harmanları ateşe tutuşturacak. Orada çakmak çakar gibi onların yanında böyle boş boğazlık yapıp lüzumsuz laflar söylersin. Burada yine devam ediyor bakın. Ey zebanı, ey zeban hem genci bi payan tuyi, ey zeban hem renci bi derman tuyi. Ey dil sen hem diyor tükenmez bir hazinesin, genci bi payan. Hem de yine sen dermansız bir dertsin. Dermansız. Yani insanın diline hakim olması en zor olan şeylerden bir tanesi diyor. Yani hem tükenmez bir hazinesin, insan diliyle ağırlanır. Konuşmasıyla ağırlanır. İnsanın dili, konuşması kişiliğini ele verir. Öyle değil mi?
Öyle.
Adamın konuşmasına bakarak siz adamın nasıl bir adam olduğunu, kimliğini, kişiliğini çok rahat test edebilirsiniz. Karakterini, kullandığımız kelimeler, konuştuğumuz cümleler karakterimizi ele verir.
Hocam Mevlana diyor ki başka bir yerde insanın dili diyor çadırın kapısına benzer. O perdede kapalıyor hocam. Aralandıkça diyor arkasında yılanlar mı var yoksa inciler mi var o gözükür.
Evet dil doğru.
Aralandıkça insanın içi gözüküyor hocam diyor.
Doğru. Tabii işte konuşma insanın içini ele veriyor da ondan. Evet. Yani zaten insanın alası içinde olur. Konuşma bunun dışa vurumudur.
Evet.
Dışa vuruyor sonra. Yine devam ediyor bakın. Hem safiri hudai mür'an bu mürgan tuyi. Sen hem bir ıslık gibi hem de kuşçuların, kuş avcılarının tuzağı gibisin, hilesi gibisin. Enteresan bir şey.
Evet.
Dile söylüyor bunu. Hani avcılar ava çıktıkları zaman bir kafese kekliği koyuyorlar. Keklik orada ötüyor. Öttü mü etrafta ne kadar keklik varsa onun etrafında toplanıyorlar. Bir de onun etrafına böyle tuzaklar kuruyorlar. Onun ötüşüne gelen kekliklerin bir kısmı o tuzağa düşüyor. Uçamıyor gidiyor avcı yakalıyor. Veya bazen böyle bir şey karın üstüne bir ağaç dikiyorlar. Ağacın dalına da bu ökse yaprakları koyuyorlar ki ökse yanında da bir kuş o kuş ötüyor. Ya ötmüyorsa da o kuş taklidi yaparak ötüyor avcılar. Kuşlar geliyorlar. Geldi mi hemen o yapışkanla dolanmış o ökse şeysi yaprağına dokunan kuş yapışıp kalıyor. Ve gidip avcı yakalıyor. O yüzden burada sen diyor hem ıslıksın ey dil. Hem de diyor avcıların kurduğu tuzak gibisin. Hem enisi vahşeti hicran tuyi. Aynı zamanda sen hicrandan, ayrılıktan ayrı düşmüş insanın aynı zamanda dostu gibisin. Yani hem iyi hem kötü. Dilin iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. O zaman dili iyiye kullanmanın yoluna bakmak lazım. Dil güzel şeyler söylemeli. Dil hep faydalı şeyler söylemeli. Dil muhataplarını irşad eden, onlara hakikati öğreten kelimeler ve cümleler kullanmalı. Öyle sövgüye, efendim lüzumsuz yere yemine asla adapte olup alışkanlık kazanmamalı. Yine devam ediyor. Çent emanem midihi ey bi eman. Ey tu zihkerde bekini men keman. Ey bana kindar olarak yayını germiş olan dil. Bak Yani okun yayda gerildiği gibi. İçimde de gerilmiş olarak duran. Çünkü vücudu bir yaya benzet. Dil de oradan bir ok.
Kötü söylersen hocam. Ha,
kötü söylersen işte ok çıktı mıydı bir daha zaten evet. Geri gelmiyor ya. İyi de söylesen geri gelmiyor. Kötü de söylesen geri gelmiyor esasında. O yüzden diyor ki daha bana sen ne kadar daha eman vereceksin, güven vereceksin. Bana hiç bu halinle güven vermiyorsun diyor.
Her an böyle bir kötülük yapacak gibi duruyorsun
evet,
diyor.
Her an yapacak gibi duruyorsun. Niye? Biz konuşmayı çok seviyoruz da ondan. Hani hep söylediğimiz bir laf var ya, Cenab-ı Hak kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun bir manası var, o da vücudumuz kadar düşünüp ağzımız kadar konuşmamız gerektiği için. İki defa bakacağız, iki defa koklayacağız, iki defa dinleyeceğiz. Ondan sonra kalkıp söyleyeceğiz ki söyleyeceğimiz lafın faydası mı var, zararı mı var? Faydası varsa konuşalım, söyleyelim. Yoksa konuşmayalım, susalım, içimizde kalsın. Söylersek eğer, işte yaydan fırlamış ok gibi söz çıkar, bir daha geri gelmez. Ve sahibinde öyle yaralar bırakır ki bu yaraların tedavisi de olmaz. Bir adamı kırdınız mı tekrar o adamın gönlünü yapmak öyle kırmak kadar kolay değil.
Kırmak kolay da hocam işte
evet.
Yapmak zor dediğiniz evet. Gibi.
Yine devam ediyor. Nekbe perrindeyi mürgü mera derçera gâhi sitem kemkün çara. Yani sen diyor sonunda nek bir perranideyi mürgü mera bizim kuşumuzu da sen sonunda kafesinden uçurdun, öldürdün, yok ettin. Derçira kâhsi temkem künçira. Ve artık bu zulüm merasında ne kadar otlarsan otla. Bizim tutimiz de gitti. Götürdün gitti. Yani dil ağzımızdan çıkıp da muhataba zarar verdikten sonra artık ne yaparsan boş. Bunun devası yok, çaresi de yok. Ve devam ediyor yine bakın. Ya cevap men bedi ya dâtti. Diyor ki ya bunların niçin yaptığına dair cevabı men bedi, bana bir cevap ver. Ve ya dâtti ya da doğru söyle gerçekten. Niye bütün bunları yaptın sen? Ya mera zi esbabu şadi ya dâtti. Ya da bu senin bu şadi ve mesut neşeli gözükmenin sebeplerini bana anlat ki ben de aynı şekilde mutlu olayım. Senin bu sevincin, hikmetini, bu hale düşmeyin sebebini, bunları da anlat ki bana doğru cevap ver de ben de bundan müstefid olayım. Burada da hep dile hitap ediyor Hazreti Pir. Tabii dil şahsında bize hitap ediyor. Herkes diline hakim olmalı. Çünkü dil bizim aynı zamanda hem anlaşma vasıtamız, insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa birbirlerini anlaşır. Hem de dil iyiye kullandığı takdirde irşadın en etkili, en önemli vasıtalarından biridir. İnandığımızı, inandığımız şekilde dosdoğru, güzel ve dikkat çekici ifadelerle sunmak. Bu dilin maharetidir. Biz dili bu yönde hep kullanmamız lazım. Ama dili sövgüde, dili dedikoduda, efendim dili iftirada, gıybette asla kullanmamak lazım.
Hocam bu sufilerin kılletül kelam demesi herhalde buradan kaynaklanıyor. Yani ne kadar az ve öz konuşursak o kadar iyi.
Ama tabii biz burada konuşma derken konuşmayı da çok basit değerlendiriyoruz. Konuşma beynimizi tümüyle meşgul ediyor, aklımızı meşgul ediyor. Bütün dünyamızı meşgul ediyor esasında. Ya bir şeye odaklanmışız, ya bunu söylememiz lazım. Şöyle söyleyelim, böyle söyleyelim diye. Bu buna yoğunlaşırken biz, konuşmaya, konuşacağımız konuya yoğunlaşırken, bu yoğunlaşmak bizi Allah'tan gaflete sebep olabiliyor. Halbuki biz Allah'tan gafil olmamaya memuruz. Konuşacaksak da Allah'ın huzurunda onun bizi gördüğüne inanarak konuşmak, onun rızasına uygun şeyler söyleyerek, rızayı bariye muhalif dili kullanmaktan kaçınmak. Her konuda böyle de dil konusunda bunu bu şekilde ifade ediyor. Yine devam ediyor bakın. Ey diriga subhi zulmet suzimen, sabah gibi benim karanlığımı aydınlatan dilim. Bak sabah nasıl karanlığı aydınlatıyor ve sabah bize neşe veriyor. Gönül aydınlığı veriyor, bir ferahlık veriyor. O gecenin bize getirdiği karamsarlığı yok ediyor. Ona seviniyoruz. Yine ey diriga nuri subhi efruzimen, yine sabah gibi gittikçe aydınlığı artıran benim dilim. Bak dili bu noktalarda kullan diyor işte. İyi işlerde kullanırsan, karanlıkları kovan, aydınlığı artıran yönde eğer dilini kullanırsan, o dil sana çok şey kazandırır. Hiç kaybettirmez. Ama zulmetleri artıran yönde kullanırsan, nurun önünü kapatan şekilde kullanırsan, o zaman da bu dilin verdiği belayı hiç kimse engelleyemez.
Hocam dertli bir insana bir çift söz söylüyorsunuz. Mesela bütün derdi üzerinden kalkıveriyor bir anda.
Tabii ya.
Gönlündeki karanlıkları dağıtıyorsunuz ama tam tersi de oluyor.
Evet.
Kötü lafta insanın gönlünü karartıyor.
Evet. Yine devam ediyor bakın. Ey deriga mürgü kuş pervazımen zi intihaber perride ta ağazımen. Yine ey benim kuşcağızım diyor. Güzel uçan, rengi güzel, tüyleri güzel, güzel papağanım ben. Ta başından sonuna kadar iptida ile intiha arasında gidip gelen benim o güzel uçuşlu kuşum. Tabi burada başka bir şeye temas ediyor şey. Ya da bizim şarihler bu noktada ifade ediyorlar.
Evet.
Şimdi tasavvufta bir vücut kavsi var. Yani esasında bir daire şeklinde vücut. Vücut kavsi dediğimiz bu. Bunun yarısı iniş, yarısı çıkış kavsi. İniş kavsi dediğimiz zaman bizim iptidamız nedir? Kulir ruhu min emri Rabbi. Biz Rabbimizin emrinden, ben azimüşşan ruhumdan nefrettim. Nefretmedin, edilmeden önceki ruhumuzun haline, o işte bidayettir. Oradan ruhumuz geliyor, rahimdeki cenine giriyor. Ceninden beden içerisinde doğarak dünyaya geliyor. Bu iniş kavsidir. Bir de bunun çıkış kavsi var, yükseliş. Gene aslına dönmek.
Seyri sülük dediğimiz hocam, o değil mi, o yolculuk?
Tabii. Ama bir, bu insan ölerek aslına kavuşur. Yani o bedendeki papağan,
evet,
beden öldüğü zaman bedenden kurtulur ve papağan kendi asli alemine kavuşur. Ruh kendi alemine kavuşur. Bu zaten normal. Ama bir de ölmeden evvel ölüm dediğimiz, sanki ölmüş gibi nefsimizi tamamen ruhun emrine vererek, nefsimizin ve isteklerinin emiri biz olarak, imanımızın emrinde, ilmimizin emrinde nefsimizi kullanarak bu ikinci kavsi tamamlarız. Ona da ikinci, bu birinci uruç bu.
Evet.
Bu da birinci uruç. Bak ilk şeyimiz, nüzulümüz oradaydı, indik buraya. Buradan tekrar çıktık, uruç. İkinci nüzulünü yapmayan adama hilafet verilmez. Adam yani bak bidayetten nihayete geldi, nihayeti buldu.
Tekrar insanın alemine geri dönüyor.
Ha, o adam o haldeyken ikinci urucunu tamamlamış. Adama ikinci nüzulünü yapmadığı sürece, halk içinde halkla beraber olma sırrını yakalayamadığı sürece ona irşat icazeti verilmez. Ne demek o? Her insanın seviyesine inerek, onların anlayacağı dilden konuşma seviyesini yakalayamayan adama irşat icazeti verilmez. Onu demek istiyoruz.
Demek hocam Allah dostları önce bir urucu tamamlıyor hocam. Tekrar tabii, merhameten evet, geri evet, geliyorlar ki insanları tekrar Hakk'a götürsünler.
O yüzden orada onu da işte, Nakşibendi ıslahında her zaman halk içinde fakat Hak'la beraber olma duygusunu kaybetmeyen adam olmak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunu ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Hani alışverişin ne ticaretin Allah'tan alıkoyamadığı insan olmak durumuna gelmek.
Evet.
Hak ile beraber duyan, hak ile beraber konuşan, hak ile beraber gören, hak ile beraber yürüyen bir adam olmak. Allah'tan istese de bir an bile gafil olamıyor. Her an Hakk'ın huzurunda. Bakışı ona göre, oturuşu evet, ona göre, kalkışı ona göre, hitabı ona göre, dilini de ona göre kullanıyor tabii. O zaman böyle kullanılan dilde bakıyorsunuz, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın demiri eritip de mum gibi elinde akıttığı gibi, ya da işte Mevlana da aynen o güzel sözüyle, güzel sazıyla, güzel nasihatleriyle en katı kalpli insanları bile nasıl eritip mum gibi kendisine bendettiğini, irşad ettiğini ifade etmek
hocam.
İstiyor.
Eyvallah hocam. Allah inşallah hepimize bu halleri nasip eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hocam bu halleri hakikaten yaşayamazsak işimiz kötü yani.
Ya.
Teşekkür hocam. Sağ olun.
Estağfurullah.
Muhterem dinleyicilerimiz gönül gündemine bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık. Hakk'a emanet olun.